Değerleriyle Türkiye. Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Değerleriyle Türkiye programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Önümüzdeki yaklaşık 35 dakika boyunca sizlerle beraber olacağız. Bugün konumuz destanlar. Telefon numaralarımız +90 312 463 3419, +463 3421, elektronik posta adresimiz degerliturkiye@trt.net.tr. Bir milletin kültürünün geleceğe aktarılması bakımından önemli unsurlardan biri de destanlardır. Değerleriyle Türkiye programında biz de bugün destanlarımız üzerine konuşup ünlü Türk destanlarından söz edeceğiz. Program konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Evet, epik manzume olarak da biliniyor. Destanın tanımıyla başlayalım dilerseniz. Destan nedir, neden önemlidir?
Destan bir toplumun içinden çıkmış, yetişmiş, önemli işler görmüş bir kahramanın hayatının anlatılmasıdır. Hayatında neler yaptığının anlatılmasıdır. Tabii destanlar sözlü kültür ortamında meydana getiriliyor. Yazının olmadığı ya da yazının az olduğu, hiç olmadığı toplumlarda o toplumun her türlü geleneğini, göreneğini, töresini, değerlerini bir kuşaktan diğer kuşağa aktaran anlatılardır. Uzun, büyük anlatılardır. Yeryüzünde de epik destanlara en çok sahip olan toplum ya da epik destan geleneği en zengin olan toplum biziz, biz Türkleriz.
Neden peki? Nedeni var mı?
Hayat tarzımız nedeniyle. Bizim hayat tarzımız göçer evli bir hayat tarzı geleneksel olarak. 6 ay kışladayız, kışlıyoruz, kış mevsimini geçiriyoruz. 6 aydan bazı bölgeye göre değişebilir tabii, 7-8 ay da olabilir. Yaylalardayız, hayvanlarımızın peşindeyiz. Böylesi bir ortamda değerlerinizi derleyip, toplayıp yeni kuşaklara aktarmanın en kestirme yolu destanlardır, destandır. Yerleşik hayata geçen topluluklarda yazılı kültür gittikçe, hızlandıkça, ön plana çıktıkça destan azalmıştır denilebilir. Yavaş yavaş o topluluklar romana doğru dönüşecekler, gidecekler. Biz hala Türk milletinin göçebe olan, göçer evli olan kısımları var, günümüzde bile var. Dolayısıyla destancılık geleneği tamamen bitmiş değil bizim toplumumuzda, hala devam ediyor. Türkiye'de bile mesela meşhur destanlarımızdan Köroğlu destanını anlatabilecek en az 15-20 tane aşığımız var, hala yaşıyor.
Evet, şimdi de canlandırılmaya çalışılan hikaye anlatıcılığı var aslında. Belki bunları da sayabiliriz, değil mi?
Tabii ki. Şimdi yazılı kültürle sözlü kültür arasındaki temel farklılıklar, söz insanları birleştirir, bir araya getirir. Sözlü kültür ortamında insanlar yüz yüze bir iletişim ortamında konuşuyorlarsa, sesinizi alçalttığınız zaman insanlar sizi daha iyi duysun diye yaklaşırlar, bir araya gelirler, toplanırlar. Ama yazılı kültür ortamında bir kütüphaneye gittiğinizde herkes eline kitabı alır, kütüphanenin bir kıyısını çeker,
daha
gider, uzaklaşırlar.
Hı-hı.
Dolayısıyla günümüzde tekrar hikaye anlatıcılığının dirilmesi, uygulamalı halk biliminin en önemli yönlerinden birisi olarak özellikle batıda gittikçe artan bu kronik yalnızlıkların önüne geçmek için yeniden diriltilmeye başlanılıyor. Çünkü pek çok sosyo-psikolojik ihtiyacı karşıladığı ve insanları daha adeta terapi niteliğinde olduğu düşünülüyor ve tekrar diriltiliyor.
Peki destanlar günümüze nasıl ulaşabilmiş sözel olarak? Peki orijinal halini kullanabiliyor muyuz? Şu anda koruyabilmiş mi?
Tabii sözlü kültür ortamı ile yazılı kültür ortamının temel bir farklılığı var. Bir de yazılı meydana getirdiğiniz zaman bir şeyi, onun orijinali, ilk şekli diyebilirsiniz. Ama sözlü kültür ortamında tamamen doğaçlama olarak meydana getirmişseniz bir destanı, o destanı her anlattığınız orijinaldir aslında, özgündür. Fix, sabit bir metin yoktur, hı hı, sözlü kültür ortamında. Ama yazılı kültür ortamında vardır. Dolayısıyla destanlarımız sözlü kültür ortamında oluştuğu için yazıya geçinceye kadar bunların en eski ilk şekillerini bilmiyoruz. Hiçbir destanı bilme imkanımız da yok. Ama mesela Dede Korkut destanları yazıya geçmişler. Yaklaşık işte 13-14. Yüzyıllarda o şekli elimizde var. Yahut yeryüzünde çok nadir belgelemelerden birisi bizim Oğuz Kağan destanımızla ilgili olarak elimizde. Oğuz Kağan destanının iki varyantı var biliyorsunuz. Bir tanesi Uygurlardan elimize geçen Uygur harfleriyle yazılmış. Eski Uygur varyantı diyoruz o nedenle. İslam öncesindeki şekli anlatıldığı şekil. Daha sonra İslamiyet'i kabul ettikten sonra Türkler Oğuz Kağan destanının bu defa İslamileşmiş, İslami motiflerin, figürlerin yer aldığı bir ikinci şekli var ki bu da şunu gösteriyor. Destanlar anlatıldıkları toplumsal yapı, sosyal kültürel yapı değiştikçe onlar da ona paralel olarak değişiyorlar ve değiştikçe de etraflarındaki yapıyı da değiştiriyorlar. İlginç bir olgudur destanlar o yönüyle.
Evet, peki bir destan nasıl oluşur? Oluşum aşamaları nelerdir?
Bu konuda temel kabullerden birisi şu. Önce destanın çekirdeğini oluşturacak tarihi olaylar olur. Bu olaylarda yer alan kahramanın adına anlatmalar, işte olay şöyle olmuştu, şöyle olmuştu şeklinde o küçük parçaları derleyen, toplayan büyük bir aşık, ozan, şair ya da en güzel ifadesiyle destancı gelir. Onları derler, toplar ve o milletin destanını oluşturur şeklinde. Böyle bir tez var, böyle bir görüş var. Bu oldukça da yaygın olarak kabul görüyor. Ama bunun tersi de olabilir. Tersi de olabilir. Çünkü dört çeşit destan var. Birincisi mitolojik destanlar. Yani tanrı, tanrısal ya da olağanüstü varlıkların çok ön planda olduğu, konularının öyle olduğu destanlar diyelim. İkincisi daha kahramanlık, büyük bir kahramanın etrafında oluşan destanlar diyelim daha yakın zamanlarda. Ne bileyim üçüncüsü tarihi destanlar diyoruz. Tarihi bir kişinin hakkında etrafında anlatılan destanlar. Belki dördüncüsü de yapma destanlar. Yapay yani yazılı kültür ortamında birinin oturarak yazdığı destanlar şeklinde. Dolayısıyla bu tür destan çeşitlerine bağlı olarak destanların nasıl oluştuğu başka iddiaları da beraberinde getiriyor. Mesela Uygur Türkleri arasında anlatılan Nözüğüm destanı var. Nözüğüm, Nazim Türkiye Türkçesiyle. Nazik adlı bir genç hanımın Çinlilere karşı verdiği mücadeleyi anlatır. Ve Çinliler onun sonunda ele geçirecekler ve idam edecekler. Bu tarihi bir şahsiyettir. Onun hakkında anlatılan bir destandır. Yahut meşhur Edigey destanı Kıpçak Türkleri arasında anlatılan tarihi dönemde oluşmuş bir destandır. O şekilde anlatılır. Ama mesela Hakas Türkleri arasında anlatılan Altın Arık destanı var. Bu destanın kahramanı bir hanımdır. Alperen bir hanımdır. Biz Türkiye Türkçesinde Alperen'i sadece erkeklerle ilgili olarak kullanmaya başladık ve sadece İslami formlarda bunu düşünüyoruz. Bu doğru değildir. Eren sözcüğü inanılan yolda büyük derinlikler sağlayarak kendini milletine adayarak yücelen kişi anlamında. Türk dünyasında henüz İslamiyet'i kabul etmemiş hatta şamanist diyebileceğimiz Türk boylarında bile kullanılıyor. Dolayısıyla o topluluklarda Alperen erkeklere ait değil sadece hanımlar için de kullanılır. Altın Arık bir Alperen hanımdır. Hayatını Hakas Türklerinin ya da içinde bulunduğu toplumun kurtarılmasına, onun başına gelecek felaketlerini önlemeye adamış bir hanımdır. O destanda da o anlatılır. Dolayısıyla destanların türlerine göre oluş biçimleri biraz farklılaşabilir. Hiç yaşamamış bir kahramanın adına bile destanlar meydana getirilebilir. Yani diğer görüş eskidi biraz. bir kahramanın başından bir şeyler geçer, onlar dağılır, işlerlenir, toparlanır ve bir destan meydana getirilir görüşü bir yüzyıl önceki görüştü. Tarihçilerin de çok hoşuna gidiyordu. Çünkü o zaman destan metinlerini tarihin kaynağı olarak, eğer hiçbir yazılı kaynak yoksa, kullanma eğilimi fazlaydı. Bugün eskisi kadar bu çok ön plana çıkmıyor. Yani tarihte yaşamış bir kişi olmayabilirdi bir destan kahramanı. Onun adına da bir destan meydana getirilebilir. Böyle destanlar da var.
Evet. Destanları peki kimler anlatır? Nasıl anlatılır? Nasıl bir ortamda anlatılır? Daha sıcak, yakınlaşmış, insanlar birbirine yakınlaşmışken anlatılır dediniz. Bir enstrüman kullanılır mı mesela?
Çok büyük bir kısmında enstrüman kullanılır. Hı hı. Ama enstrüman kullanılmayan, mesela Türk dünyasının, hatta dünyanın, insanlığın meydana getirdiği en büyük destan, bizim Kırgız Türkleri arasında yaygın olarak anlatılan Manas Destanı'dır. Manas Destanı'nın icrasında herhangi bir enstrüman kullanılmaz. Ama Manas Destanı anlatılırken ezgili olarak anlatılır. Hı hı. Ve dramatize edilerek anlatılır. Dolayısıyla sözlerin bizatihi kendisinde ezgiler vardır. Ama diğer destanlarımız çoğunlukla kopuzda, kopuzun türevleriyle ya da bugün bizim bağlama ailesi dediğimiz aletlerimizle onların eşliğinde anlatılır. Şimdi şöyle düşünelim. Bir destancı, ozan yahut geleneksel ifadeyle, yaz aylarında bozkıra yayılmış olan Türk boylarının arasına gidiyor. Oradan geçerken bir obada 3-4 tane çocuğu veya daha fazla çocuğu olan bir adam oturup ozanla anlaşıyor. İşte benim obamda 10 gün çocuklara bir destan, gündüzleri ya da akşamları iki destan, her neyse, bu şekilde anlaşıyor. Karşılığında ne verecek? İşte 3 tane at verecek, 5 tane koyun verecek. Bunun karşılığında anlaşılıyor. O ozan oraya gelip orada anlaşıldığı gün sayısınca 5 gün, 10 gün, her neyse, çoluk çocuk herkes toplanıyor. Tabii ki evine ozan almış, evine ozan çağırmış birisinin prestiji yükselecek diğerlerinden. İster istemez o çocuklar 2-3 kilometre ötedeki amcalarına da haber verecekler. Onun çocukları da gelecek, belki komşuları da gelecek. Dolayısıyla o bölgedeki kadın, erkek, çoluk, çocuk, herkes toplanacak geceleri büyük bir ateşin etrafında. Ozan çıkmış, bir taraftan enstrümanını çalıyor ve diğer taraftan da destanını söylüyor. Bu bir tarafıyla eğlencedir, hoşça vakit geçiriliyor. Ama destanların o anlatıldığı ortamda onların gerçek olduğuna, o geçmişteki tarihi anlattığına inanılıyor. Dolayısıyla insanlar hem tarihlerini, tarihteki kahramanları öğreniyorlar. Bunları öğrenirken de o kişilerin şahsında, efendim, dost kimdir, dürüstlük nedir, düşman kimdir, ideal bir yiğit nasıl olmalıdır, ideal bir kadın nasıl olmalıdır, o destan kahramanlarının şahsında bunlar anlatılır. O değerler verilir. Tam da programımızın adıyla uyuşan bir şekilde geleneksel değerler, bizi biz yapan değerler nesillere bu şekilde aktarılıyor. O insanlar okuma yazma bilmiyordu ama bu yolla bütün tarihleri anlatıldı. O toplumun bütün tarihi anlatıldı. Dini inançları anlatıldı. Efendim, töreleri anlatıldı. Düşmanları anlatıldı. Sınırlar, hudutlar anlatıldı. Ama aynı zamanda da bu insanlar birbirleriyle daha karıştılar ve kaynaştılar. Akrabalık bağları daha pekişti. Belki belli yaşlara gelmiş gençler birbirlerini gördüler. Evlenmeleri mümkün olanların belki birbirlerine gönülleri düştü. Gizli işlevler olarak bunlar da var yani. Dolayısıyla bu yapı bozkırın en önemli yerleri. Yerleşiklerin nasıl Aspendosları var, yerleşik tiyatroları var, eski Yunanların, Romalıların.
Evet, tiyatroyu çok anımsattı.
İşte bizim Türk uygarlığının da tiyatroları bunlardır. Hı hı. Türk uygarlığının, efendim, operaları bunlardır. Türk uygarlığının en büyük konserleri bunlardır. Ama diğer tarafıyla da baktığımız zaman geleneksel yapımız içerisinde Türk uygarlığının okullarıdır bunlar. Yani ortaokul gibi, lise gibi bilgilerin aktarıldığı yerlerdir. Bu şekilde baktığımızda Bu destanlar ansiklopedilerdir adeta. Geldiniz, Köroğlu destanını dinlediniz, bir başka ozan geldi, Alpamış anlattı size, bir başka ozan geldi, Oğuz Kağan'ı anlattı. Dolayısıyla her destan, destan kahramanı, onların özellikleri, onların verdiği bilgiler, onların size kazandırdıklarıyla sizin söz, kelime hazineniz artar destan dinleyerek. Aksi halde dağ başında gündüzleri koyun gidiyorsunuz, kuzu gidiyorsunuz, çobanlık yapıyorsunuz, gazete yok, kitap yok. İnternet yok, telefonlar yok. Böyle bir ortamda sosyalleşmeniz ve kültürleşmeniz, kültürlenmeniz destanlar sayesinde sağlanıyor. Dolayısıyla eğer bugün 20 milyon kilometre kareye yayılmış 350 milyonluk bir millet olarak Türk dünyasından, Türklerden bahsediyorsak, bunun en önemli etkeni, en önemli aracı, gereci destanlardır. Epik destanlar tarihimizde böyle bir yere ve role sahiptir. Biz biraz şanslıyız. Mesela bir Yunanlı çocuk için Yunanlı destanlar nasıl anlatılırdı konusunda çok fikirleri yok. Tarihi kaynaklarda neye rast gelirlerse onlara bakabilirler. Ama bizim hala destan anlatan, hatta destan yaratan ozanlarımız var. Dolayısıyla biz canlı yaşayan bir laboratuvarın içerisindeyiz. Bu laboratuvarda epik destan olgusunu iyi anlarsak, insanlığın geri kalanına da epik destanların ne olduğu ne olmadığını en iyi anlatabilecek konumda olduğumuzu düşünüyorum.
Evet, dünyanın geri kalanında destanlar var mı peki? Hani tiyatrodan bahsettik, operadan bahsettik ama bunun yanı sıra destanlar var mıdır?
Yeryüzündeki her milletin destanı yok. Mesela İngilizlerin Beowulf adlı biraz yarım olan bir destanları var. Robin Hood meşhur destanları. Almanların Nibelungenleri var. Yunanlıların Odessa, İlyada. Bir de Bizans döneminde Selçuklularla sınır boylarındaki çatışmalarını konu alan Akritas diye bir destanları var. Azdır. Yeryüzünde her milletin destanı yok. Ama bizim sadece Batı Sibirya'da yaşayan Şor Türkleri dediğimiz bir küçük Türk topluluğu var. 12 bin nüfusları var. Bu 12 bin nüfuslu Şorya'nın ya da Şor Türklerinin 300'den fazla epik destanı var. Yani metrekareye 2-3 tane destan düşüyor denilebilir. Yeryüzünde bu kadar çok destanın olduğu, bu kadar çok destan üreten başka bir topluluk yok. Bu da dediğim gibi doğrudan doğruya bizim hayat tarzımızla ilişkili. Kültür tarihçilerinin bir takım ön yargıları var. Bu ön yargılardan birisi kültürün ancak yerleşikler tarafından meydana getirilebilir bir şey olduğuydu. Medeniyetin ancak yerleşikler tarafından meydana getirilebilir bir yaratma olduğuydu. Ben bunları kabul etmiyorum. Bunların hepsinin tartışmalı olduğunu düşünüyorum. Biz 20 milyon kilometre karede birkaç bin yıldır varız, varlığımızı devam ettiriyoruz. Üstelik birçok yerde hala göçer olan boylar halinde varlığımızı devam ettiriyoruz. O halde medeniyet eşittir yerleşiklik algısı, kabulü, propagandası bence tartışmaya açıktır. Üzerinde durulmalı ve tartışmalıdır. Dünya, Türk dünyası kültür ekolojisi gerçeğine dikkat etmeksizin, bunu iyi bilmeksizin bu tür genel geçer hükümler vermiştir. Biz Türk halk bilimciler iyi çalıştıkça, bu tür özellikleri ortaya koydukça bugüne kadar peşinen kabul edilmiş bu yargıların tekrar tartışmaya açılacağını düşünüyorum. Bunun en güzeli bizim millet hayatımızdır.
Evet, Sayın Çobanoğlu, kısa bir ara verelim, ardından programımız devam edecek. Bir güzel türkü dinleyeceğiz, bir Nevşehir türküsü. Emine Karakuş seslendiriyor. Bir çift güzel gördüm yolda yolakta.
Recep sevdiğimin eşi var mı ola?
Değerleriyle Türkiye programındasınız değerli dinleyicilerimiz. Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu ile sohbetimiz devam ediyor. Evet, şimdi de gelelim Türk destanlarına, İslamiyet öncesi Türk destanlarına bakalım. Ana temalar nelerdi? Hangi motifler işlenirdi genel olarak?
İslamiyet öncesi destanlardan elimizde tam metni olan yok gibi. Küçük küçük parçalar halinde ama bize Türk dünyası epik destan geleneğinin başlangıcını, geçmişini anlatmak bakımından önemli bunlar. Mesela Makedonyalı İskender'in Orta Doğu'ya ve Türkistan'a ya da Orta Asya diyorlar şimdi, Orta Asya'ya yaptığı seferin Türk tarihindeki yansımasını, onunla savaşan Türk kahramanı adına meydana getirilen destanın adı şu destanıdır. Şu destanı, şu adlı bir Türk kahramanının İskender'in ordularıyla yaptığı savaşı anlatıyor ama çok küçücük bir kısım var elimizde. Ya da Türk dünyası dediğimiz 20 milyon kilometrelik coğrafya aslında 3 tane büyük tabak gibidir. Yani 2 tanesi önde, biri Doğu Türkistan olarak düşünün, diğeri Batı Türkistan. İkisinin ortasından Altay Dağları geçiyor. Geride Hakasya dediğimiz bölgede de üçüncü tabak var. Şimdi Çin'le ve İpek yoluyla yakın olan doğuda aynı zamanda kağanımız bulunuyor. Eğer burası bir baskına uğrar, yenilirse, elimizden çıkarsa buradan kaçanlar batıya geçiyorlar. Batı Türkistan'a. Orada kendilerini tekrar güçlendikten sonra iyi hissettikleri bir anda bu defa doğuyu tekrar ele geçiriyorlar. Ama öyle oldu ki her ikisi de düştü bunların. Hem doğu işgal edildi düşmanlarımız tarafından hem batı. Bu defa çekileceğimiz üçüncü yer, geri plandaki üçüncü tabak diyebileceğimiz coğrafya Hakasya coğrafyasıdır. Yenisey boylarıdır. Aslında bu Türk kültür tarihinin, siyasi tarihinin stratejisidir. Bence Ergenekon'da böyle bir iki tarafın da işgal edildiği bir dönemde geriye çekilmemizi anlatır. Orada 400 yıl bekliyoruz. 400 yıl içerisinde insanımız çoğalıyor, sayımız çoğalıyor. Tekrar çıkıp atalarımızdan kalan yerleri, yurtları tekrar ele geçirdiğimiz, hürriyetine kavuşturduğumuz zamanları anlatan bir destandır. Ergenekon destanı. Ve ayrıca Ergenekon'dan çıkmak isteyen oradaki Türklerin çıkışını sağlayan bir demirci anlatılır. Pir demirci. O 70 kat körük, 70 kat kömür koyarak demirden olan bir dağı eritir ve o geçitten Türkler çıkarlar, tekrar atalarının yurduna ulaşırlar. Ebul Gazi Bahadır Han adlı bir Hive Hanlığı'nın hanlığını yapan bir atamıza göre, o bunları kaydetmiş, bugün 21 Mart'mış. Dolayısıyla bizim her yıl 21 Mart tarihinde Nevruz kutlamamızın kökenini oluşturan bir anlatıdır bu, bir destandır. Ergenekon destanı. Bu da İslam öncesi destanlardan bir tanesi. Efendim Oğuz Kağan belki de en güzel örnek.
En
o İslam öncesindeki destanlar içerisinde. O da bir destan özetidir ama baştan sona ana olayları, olay örgüsünü muhafaza eden bir destandır. Orada mesela Oğuz Kağan'ın doğumundan itibaren ilk kahramanlığını yapması. İlk kahramanlığı o topluma musallat olan işte büyük bir gergedanın, onları yiyen bir gergedanın bir takım hilelerle tuzağa düşülerek Oğuz Kağan tarafından öldürülmesidir. Oğuz Kağan'ın ilk kahramanlığı, olağanüstü doğumu ve büyümesi. Ondan sonra Oğuz Kağan'ın evlenmesi gelecek. Gökten inen bir mavi ışık içerisindeki bir kız, yani göğe hakim olan gücün ona gönderdiği kız ya da göl içerisinde bir ağaç kovuğunda oturan dünyalar güzeli başka bir kız. Yeryüzünün ve gökyüzünün kızlarıyla evlenmesi bir anlamda ve çocuklarına verdiği adlar da bununla alakalı, işte göktür, dağdır, denizdir şeklinde. Ondan sonra Oğuz Kağan'ın Kağan olması ve Oğuz Kağan'ın yeryüzüne hakim olması. Bütün yeryüzünde, eski dünyada her yere sefer edip oraları ele geçirmesi. Ama bunu yaparken onunla Türkçe konuşan tanrısal, tanrı tarafından gönderilmiş, görevlendirilmiş bir bozkurt motifiyle karşılaşıyoruz. İlahi bir bozkurt, tanrısal bir kılavuz bozkurt gönderiliyor. O nerede dur diyorsa Oğuz Kağan ve ordusu duruyor. O nerede vur diyorsa Oğuz Kağan ve ordusu vuruyor ve oraları fethediyorlar. Cihan hakimiyeti, üniversalizm diğer adıyla, yeryüzünde çok az milletin bütün dünyaya hakim olma dileği, ülküsü vardır. Bizim milletimiz de bunlardan birisidir. Ve bunun ilk anlatıldığı, en net şekilde anlatıldığı destan Oğuz Kağan destanıdır. Hatta Oğuz Kağan bunu daha çok dağ, daha çok ırmak alalım. Öyle ki bütün yeryüzü bize bir çadır olsun ve güneş de onun üzerinde tuğ olsun anlamında uranları var, sloganları var. Dolayısıyla bütün bu felsefeyi anlatan İslam öncesi Türk Kağanlık ya da Kutsal Kağanlık ideolojisinin en iyi anlatıldığı destandır Oğuz Kağan destanı. Ama Oğuz Kağan destanı İslamiyet'ten sonra göreceğiz. Oğuz Kağan Karahan'ın oğlu olarak işte evlendirileceği zaman evleneceği kızlara gizli bir Müslüman olarak soruyor. Ben Müslümanım, sen İslamiyet'i kabul eder misin? Amca kızları İslamiyet'i kabul etmeyeceklerini söyleyince büyük ve ortanca onlarla evlenmez. Küçük kız kabul edince onunla evlenir. Yani tamamen mesajın değiştiği, yeni girilen din ve dünya görüşü doğrultusunda mesajlar içeren başka bir anlatıya dönüştüğü görülüyor. Bu çok tipiktir. Dünyada bunun gibi ikinci bir örnek yok. Aynı anlatının farklı topluluklarda farklı din ve dünya görüşüne uygun olarak değiştiğine dair. Dolayısıyla İslam önceki destanlarımız aşağı yukarı bunlar en bilinenleri. Ama daha küçük olanlar da var. Mesela biz Alpertunga adını biliyoruz. Alpertunga'ya Farsların Afrasyap dediğini biliyoruz. Hı. Ama Semerkant'ın altında Afrasyap diye bir şehir var. Kalıntıları var, ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla Alpertunga Batı Türkistan'ın belki en eski Türk kağanlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ve biz hep göçerliğimize vurgu yapıyoruz ama bu örneklerde gösteriyor ki aslında Batı Türkistan'da çok eski zamanlardan beri aynı zamanda yerleşik hayatla da iç içe olan, tarım ve ziraatçılık da yapan bir millet hayatımız var. Dolayısıyla destanlara pek çok değişik açıdan, değişik bağlamlarda farklı şekilde bakılabilir ve onlardan istifade edilebilir. İslam öncesinin destanları aşağı yukarı böyle. İslam öncesi ve sonrası aslında bu ölçüt ne kadar güzel bir ölçüttür. Bu bile tartışmaya açıktır. Biz İslam edebiyatı, İslam öncesi Türk edebiyatı diyoruz, İslam sonrası Türk edebiyatı diyoruz. Ama edebiyat sınırlarıyla siyasi sınırlar aynı zamanda her zaman örtüşmez. Kültürel sınırlarla idari sınırlar her zaman örtüşmez. Türk edebiyatı deyince Türkiye Türklerin edebiyatından bahsetmiyoruz. Bütün Türk dünyasının edebiyatından bahsediyoruz. Öyle olunca bugün hala İslamiyet'i kabul etmemiş pek çok Türk bayı var. Dolayısıyla İslam öncesi ve sonrası çok etkili ve çok mantıklı, çok iyi düşünülmüş bir ölçüt değildir bence. Saha Türkleri hala İslamiyet'i kabul etmediler. Onların destanlarının tamamı, ki Olonghoy diye çok önemli destanları var, İslam öncesi destanlar içerisinde yazılır bu ölçüde göre. Ne bileyim, sahaların yanı sıra Tuvaların öyle, efendim Altaylıların öyle, Hakasların öyle, Şorların öyle. Bunların hiçbirisi İslamiyet'i kabul etmiş değildir.
O zaman kültür farklılıklarına göre mi ayırt etmek lazım? İnançlara göre?
Yani destanları eski yeni destanlar diye ikiye ayırıp, İşte mitolojik destanlar diyebiliriz. Ölçütlerden birisi bu. Çünkü daha fazla mitolojik unsurlar yer aldığı için içinde. Ama diğer taraftan kahramanlık destanları, orta çağ şartlarında bir kahramanın tamamen maceralarını anlatanlar, onlar bir başka destan türü. Yahut tarihi destanlar. Tarihte yaşadığı bilinen bir kahramanın başından geçenler olarak anlatılanlar, bu şekilde de bir tasnif yapılabilir. Bir başka ifadeyle, yani İslam öncesi ya da sonrası çok etkili bir ölçüt değildir. Ona çok fazla bir vurgu yapmanın da bir anlamı yok. Çünkü kahramanların birçoğu devam ediyor. İslam sonrasında mesela bizim buralarda meydana getirdiğimiz destanlar var. Bunlar biraz yazılı kültür ortamında oluşmuş destanlar. Hamzanameler var mesela. Hazreti Hamza'nın hayatı etrafında anlatılanlar. Battalnameler var. Battal Gazi'nin hayatı etrafında anlatılanlar Anadolu'da. Köroğlu var. Türk dünyasının her yerinde Köroğlu destanı anlatılıyor. Ve Türk dünyasında yaklaşık 40'tan fazla yer var. Çamlıbel adını taşıyor. Hiç şüphesiz bizim sevgili Bolulular, Köroğlu'nun Bolu'da yaşadığını, Çamlıbel'in orası olduğunu düşünüyorlar. Bir Anadolu Türkü olarak biz dahi öyle düşünüyoruz ama Türk dünyasının her yerindeki Çamlıbeller de kendileri için öyle düşünüyorlar. Millet hayatındaki önemine, millet hayatında bizi bir araya getiren, yani Özbekler arasında da var, Kazaklar arasında da var, efendim Uygurlar arasında da var. Türk dünyasındaki bütün boylar arasında Köroğlu anlatılıyor, biliniyor. Azerbaycanlılarda çok yaygın, Kuzey ve Güney Azerbaycan'da. Dolayısıyla bizi bir araya getiren, ben bu destanları okyanustaki sıcak ve soğuk su akıntılarına benzetiyorum. Nasıl onlar geçtikleri yerde işte iklimi değiştiriyorlar, farklılaştırıyorlar falan. Dolayısıyla bu destan daireleri, bu destan gelenekleri, Köroğlu hikayeleri mesela, Türk dünyasını bir araya getiren, yakınlaştıran en önemli etkenlerin başında geliyor. Düşünsenize, tarihte binlerce, on binlerce kilometrelikte uzaklıklar ve mesela biz Sibirya Türkleriyle 2000 yıldır doğru düzgün temasımız yok ama buna rağmen kardeşliğimizi kaybetmemişiz. Kaybetmemişsek bunun nedeni destanlardır.
Evet.
Farklı dinlerde olduğumuza rağmen bir de.
Evet, son 1-2 dakika içerisindeyiz. Eksik kalan, aktarmak istediğiniz bir husus var mıdır?
Destanlarımızın bu tarihi, sosyal ve kültürel rollerini göz önünde bulundurarak devlet ve millet olarak onlara daha çok önem vermeli ve çağdaş teknik imkanlarla, başta müzeler olmak üzere, dizi programlar olmak üzere onları millet hayatına katmalıyız. Bizim destanlardan öğrenecek ve aktaracak pek çok değerimiz var diye düşünüyor. Size teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, Değerleriyle Türkiye programının bu hafta sonuna gelmiş oluyoruz. Programla ilgili görüş ve önerileriniz için elektronik posta adresimiz degerliturkiye@trt.net.tr. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberdik. Haftaya tekrar aynı saatte beraber olmak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Değerleriyle Türkiye.